Ankara, Ankara.
Taş devrinden itibaren iskan gören, tarihe önemli izler bırakan, uygarlıklara ev sahipliği yapan başkentimize, Ankara'ya hoş geldiniz. Anadolu'da yaşayan uygarlıkların neredeyse tamamına ev sahipliği yapar. Frigler, Galatlar, Roma ve Bizanslıların önemli kentlerinden biri olur Ankara. Belki sessizce tanıklık eder bu tarihe ama yansımaları kentin her yerinde kendini gösterir aslında. Yüzyıllardır bir uygarlıktan diğerine aktarılarak gelir Ankara'nın hikayesi. Ankara'nın sahip olduğu doğal ve kültürel mirası konuşuyoruz programlarımızda, daha çok bilinsin istiyoruz. Bugün de bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için gerçekleştirilen çok değerli projelerden söz edeceğiz. Ankara Kalesi'ndeki yenileme çalışmalarını, Roma Tiyatrosu'nun restorasyonunu, Ankara'nın simgesi olmuş anıtların son durumlarını ve Anafartalar Çarşısı'ndaki yenilemeleri konuşacağız. Konuklarımız Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Tunçer. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Hoş bulduk.
Başkentimizin en önemli tarihi simgesi Ankara Kalesi'nden başlayalım sohbetimize. İnternette araştırma yaparken içinde halen gündelik yaşamın devam ettiği dünyadaki tek kale olarak karşımıza çıkıyor Ankara Kalesi. Bu bilgi ne kadar doğru bir bilgidir diye sorarak başlayalım. Bu bilgi doğruysa da turizm açısından oldukça önemli bir nokta değil mi bu? Bekir Bey, sizinle başlayalım.
Evet, ben öncelikle TRT'ye böyle bir program yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam Mehmet Tunçer Bey'e de katkıları için teşekkür ediyorum. Her zaman eksik olması bizlerle birlikte Ankara'ya ilişkin yapmış olduğu tüm çalışmaları bizlerle paylaşıyor. Tabii bu yıl hem Cumhuriyetimizin hem de Ankara'mızın başkent oluşunun bildiğiniz gibi 100. yılı. Böyle bir dönemde programın yapılması da sizin de başta belirttiğiniz gibi Ankara'nın tarihsel geçmişi ve o geçmişe ait uygarlıkların izlerinin gündeme getirilmesini de anlamlı buluyorum. Ankara'nın tanınır, bilinir olması açısından. Tabii siz de söylediniz. Ankara Kalesi literatürde böyle işte 2000 yıllık gibi filan diye söylense de aslında Ankara Kalesi'nin tarihine ilişkin çok kesin bir bilgi henüz yok. Belki de araştırmacılarımız, hocalarımız kentin kuruluşundan bu yana tarihin var olduğunu, yani ulus tarihi kent merkezi dediğimiz Ankara'nın kurucu merkezinin geçmişini 2800 yıl esas alırsak 2800 yıldır şu veya bu şekilde kalenin varlığını belki bugünkü fiziksel yapısıyla, bugünkü modülüyle değil ama en azından güvenlik amaçlı, savunma amaçlı varlığının olduğunu varsayabiliriz. Tabii kalenin enteresan bir yanı siz de belirttiniz. İçinde yaşamın olması. Çok da ilginç, hale muhtarı var yani kalenin içinde. Muhtarı var kalenin. Aslında bir mahallede olması gereken her şey var. Camisi var, alışverişi, bakkalı, eğlencesi, yaşamı, her şey. Bu bir tesadüf mü? Değil. Çünkü zaten eski Ankara'da yaşam hemen hemen büyük ölçüde kalede oldu.
Kalenin. Yani savunma amacıyla kullanılmasından sonra da hep hayat içerisinde olmuş kale aslında, anladığım kadarıyla. Doğru mudur?
Doğru. Hep hayat içerisinde olmuş. Tabii kentin gelişmesine bağlı olarak biraz da güvenlik sıkıntısının olmadığı dönemlerde kent dışarıya doğru da taşmış tabii. İşte bugün önündeki o meydan, at pazarı, koyun pazarı, can sokak, çıkrıkçılardan aşağıya doğru inerken aşağı yüz dediğimiz, hocam kitabında yazdı, hanlar bölgesi. Tabii biraz gelişmiş ama yaşamın orada olması çok şaşırtıcı değil. Çünkü bir kente yerleşirken tarihsel sürece baktığınızda tüm hemen hemen çoğu yerde rastlanabilir. Güvenlik önemli ki lokasyon uygun. Su önemli. Önünde Bent Deresi var. O dönemki Bent Deresi hakikaten Ankara için bir can suyu. Hatip çayı dediğimiz. Önünde de yine o çayların oluşturduğu bereketli olayı tarım var. Yani aslında baktığınızda yaşam için temel diye nitelendireceğimiz her şeyi orada size sunuyor. Onun için kalede yaşamın olması çok şaşırtıcı değil. İçinde de evler var. Bugünkü evlerin yaklaşık işte 100 küsür yıllık geçmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O özgün ana dokuya zaman zaman gereksinmeye bağlı olarak nüfusun artmasıyla birlikte eklentiler yapılsa da özgün dokunun 120-130 yıllık olduğunu söyleyebiliriz. Evin konumuna göre değişiyor. Biz o evlerin hepsinin restorasyonunu şimdi tamamlamak üzereyiz.
Hı hı.
Hocam katıldığımız bir toplantıda da dile getirdi Ankara Kent Konseyi'nde. Bizim restorasyonumuz Hacı Bayram'da daha önceki dönemde yapılan veya hamam önündeki yapılan restorasyondan biraz daha farklı. Çünkü oralardaki restorasyonlarda tarihi doku tamamen yok olmuş. Mesela Hacı Bayram'da eski Ankara evlerinden şu anda elimizde birkaç tane kaldı. Ki Hacı Bayram önemli bir mahalle. O da işte eski Sağlık Bakanlığı olan Özdiker ailesine ait bir ev var. Onlarla görüşme halinde eski orayı bir sağlık müzesi olarak yapalım istiyoruz. Yani o halen özgün haliyle duruyor ama yüreğimiz şeyde acaba bir şey olur mu diye. Onun dışındakiler yıkılmış dozerle. Tarihi surlar yıkılmış. Hocam onlara ayrıntısıyla değinir. Ondan sonra orada betonarme yeni evler yapıp boyayıp Ankara evleri diye işte Ankara kültüründe aslında hiç olmayan bir şekilde sunulmuş. Bizim yaptığımız tamamıyla özgün dokusuyla evlerin restorasyonu. Yani bazen orada öyle enteresan kapı oluyor ki o kapıyı alıyoruz, laboratuvara götürüyoruz. Ondan sonra konservasyonunu yapıp getirip yerine yeniden takıyoruz. Hassas dişçi gibi yani dişçinin şeyi çeker hemen. Ama iyi dişçi mutlaka azıcık da olsa o tutanacağı bir yer onun üzerinde devam ettirmeye çalışır. Biz de restorasyona öyle bir dişçi titizliği, iyi dişçi titizliğiyle bakmaya çalışıyoruz. Dokuyu koruyoruz.
Ankara Kalesi'nde 3 etaptan oluşan bir yenileme çalışması var Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu yenileme çalışmalarının amacı ne? Etap etap neler yapıldı efendim?
Kaledeki evlerimizi 3 etapta ele aldık. 1 ve 2. etapta. Tescilli ve tescilsiz yaklaşık 188 evimizi bitirdik. Üçüncü etap, son etapta da 54 evimizin rölevesi bitti, kuruldan geçti, sit alanı olduğu için bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler, projeler koruma kurulunca onaylanmak zorunda. 2863 sayılı yasaya bağlı olarak. Restitüsyonlar da kuruldan geçti. İnşallah biz bu yazın ortasında 54 evin restorasyonuna başlar. Ankara Kalesi'nin içindeki tüm evleri yıkmadan, özgün dokusuyla ve içindeki yaşamı da sonlandırmadan. O da çok
önemli. O da çok
yani
önemli.
Şimdi evet. İçinde hem hayat devam ediyor, siz restorasyon yapıyorsunuz ve insanlar mutlu. Bu çok değerli bir şey. Ve o restorasyona ilişkin hiç kimseden para almıyorsunuz. Yani oradaki mal sahibini yerinden edip, oraya da başkalarına edinip de bir rant yaratma projesi değil. Aslında bir yanıyla çok ciddi bir sosyal proje. Niye? Sizin o restorasyonun sonucunda orada bir değer artışı oluyor. Biz o değer artışını yine oranın gerçek sahiplerine aktarıyoruz ve hiç para almadan. O yönüyle de Türkiye'de bana göre özel bir proje diye düşünüyorum Kale'deki çalışmayı.
Sayın Ödemiş, destek aldığınız kurum ya da kuruluşlar var mıdır bu restorasyon çalışmalarında?
Tabii ki yani en baştaki destekçimiz yanımızda oturuyor. Değerli hocamız Profesör Mehmet Tunçer. Biliyorsunuz kendisi uzun yıllardır Ankara'yla Ulus'la meşgul. Hatta Ulus'un ilk koruma amaçlı imar planını yapan ekibin içerisinde. O zamanki Raci Bademli, Ömer Kral o ekibin içerisinde.
Ben yarışma tarafındayım.
Evet, yarışma tarafında. Mehmet hocamın çok desteğini alıyoruz. Akademi kuruldan hocalarımız var. Yine Ankara'ya gönül vermiş dostlarımız var. Biz biraz bu süreci katılımcı bir anlayışla yönetiyoruz. Çünkü sonuçta yaptığımız işler klasik belediye hizmeti değil. Hani bir menfez, alt geçit, üst geçit, kanalizasyon, günlük rutin iş değil. Sonuçta Ankara'nın geçmişinden, tarihinden beri siz de belirttiniz. Anadolu tarihiyle Ankara'nın tarihi de eşit sayılır. Oradan beri bize var olan bir tarihi dokuyu korumaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş aslında tarihe saygı projeleri. Dolayısıyla burada hata yapma lüksümüz yok. Bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Zaten Türkiye'nin de tabii bu tür restorasyonlarda imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalar var. Yani işte Atina, Viyana, Paris ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar var. Biz de bu anlaşmalara, Venedik tüzüğüne ve korumanın evrensel ilkelerine uygun olarak hata yapmamak için özen gösteriyoruz. Bunun da yolu tabii ki bilgiden ve bilimden yararlanmak. Hı hı. Onun için Korder'den destek alıyoruz. Çekül Vakfı'ndan destek alıyoruz. Tabii pek çok çalışma var ama onlara da
sırası
değiniriz.
Sırası geldikçe konuşacağız
evet,
onları.
Evet, zamanımızı dikkate alarak.
Bir kere kalenin gerçek sahibi Ankaralı. Şimdi ben kale içinde geziler, turlar yapıyoruz öğrencilerle, çeşitli gruplarla falan. Bir keresinde dediler ki, ya biz bu kaleyi nasıl koruyacağız dediler. Ben de hiç merak etmeyin, kale kendini korur dedim. Yani kalenin yapısı zaten ona uygun ve kale, bizim Ankara kalemiz hakikaten dediğiniz gibi içinde yaşamın sürdüğü çok önemli kalelerden biri. Tabii Prag Kalesi var, çok fazla yaşantı yok. Orada saraylar, işte müzeler ve çeşitli sosyal, kültürel yapılarla dolu. Bir tek Budapeşte Kalesi'nde bir takım konut dokuları var. Ama bütünüyle korunmuş ve Osmanlı dönemi, tabii altında başka dönemler, ta Feriklere, Galatlara kadar giden, Hititlere kadar giden dönemler olduğunu bildiğimiz yapılar var. Ve en önemli şey de belki Selçuklu'nun ilk camisi kale içinde. Alaaddin Camii, 12. yüzyıl yapısı ve Selçuk eseri olarak orada onun temelleri ve sütunları eski bir Roma tapınağının sütunları kalıntısının üzerine kurulmuş. Belli ki ve hatta minaresinin tabanında da bir sütun başlığı var. Yani minareyi o sütun başlığının üzerine oturtmuş. Surlarda hep İç Anadolu ve Ankara'nın ovasından ve Ankara'nın çeperlerinden toplanmış ve oraya getirilmiş Roma dönemi, Bizans dönemi eserleri var, heykeller var, yazıtlar var, lahitler var. Surlarda bir açık hava müzesi gibi.
Eros heykeli var
ve mesela. İnanılmaz bir şey yani. Ve tabii bunu zannediyorlar ki gezen dostlar, öğrenciler, ya biz Türkler mi yaptık bunu, biz mi yıktık bu Roma dönemi eserlerini? Halbuki Bizans döneminde 6. 7. yüzyılda savaş esnasında onları getirip oraya alelacele yerleştirmişler ama kıyamamışlardı. Yüzeyleri bu tarafa bakarak, yani hep böyle onlar da herhalde mutluluk duyuyorlardı onları görmekten. Kale dışına 14. yüzyılda çıkıyoruz. Anadolu'da güvenlik sağlanıyor. Osmanlı dönemi yükselme dönemi ve bu dönemde Anadolu güvenli hale geliyor ve işte at pazarı, saman pazarı, koyun pazarı bölgeleri önemli bir ticari merkez haline geliyor. Mahmut Paşa Bedesteni oraya yapılıyor. 30 civarında han yapılıyor ve burası Ahi merkezi ve Ahi Cumhuriyeti. Yani kale Ahilik ve sonrasında Cumhuriyet döneminin tacı ve önemli bir noktası.
Evet, kaleyi konuş bitmez aslında hocam. O yüzden biz devam edelim sohbetimizi. Fransız mimar, arkeolog ve gezgin Charles Texier 1800'lerin ilk yarısında Ankara'ya geldiğinde kentin her bir yerine dağılmış kalıntılardan çok etkileniyor ve seyahatnamesinde bu yapıların Roma'dakileri aratmadığını, hatta onlardan çok daha zarif ve mükemmel olduğunu yazıyor. Sanırım uzun yıllar boyunca bu konu pek dikkate alınmadı. Akademisyenler elbette bu konu üzerine eğildi ama en azından Ankaralılar çok da farkında olmadı. Aslında Charles Texier'in gördüğü yapı kalıntıları ancak çok önemli bir Roma kentinde rastlanabilecek türde yapılardı. Bu yapılar arasında günümüzde halen görülebilenler hangileridir efendim, Sayın Tuncer?
Şimdi iyi ki Texier varmış çünkü biz bunların büyük bir kısmını şu anda göremiyoruz. Şimdi Charles Texier 1838-40'larda gelmiş ve o dönemde mesela şu anda Roma kalıntıları Ulus bölgesinin hemen altında yer alıyor ama kazılmamış ve inşaat yapılmamış. Yani mesela Ulus nişanı yapılırken altta Roma sarayı çıkıyor ve onlar hep üstü örtülmüş, kapatılmış ya da kurtarma kazısı denilen, ben pek fazla buna inanmıyorum, hiçbir şekilde kurtulmayan eserler böyle. Ya da yangınlarla, mesela 1916 yangını, 1929 yangını, bu yangınlarla da çok önemli eserler, Roma dönemi eserleri. Mesela August Mabedi'nin çevresinde hiçbir şey kalmamış, sütunlar dahi kalmamış. Roma hamamı var biliyorsunuz. Roma döneminin en büyük hamamlarından birisi. Mesela St. Clemens Kilisesi gibi yok olmuştur. Artı tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren August Tapınağı ve çevresi planlı olarak imara açılmış. Yani Hermann Jansen'i biz hep korumacı biliriz ama ben Korunamayan Kültürel Miras Hacı Bayram Çevresi kitabımda yazdım. Hermann Jansen'in bir planı var. Bütün o bölgeyi yeniden imara açmış ve planlamış. Suluhan Çevresi öyle. Yine bütün Hacı Doğan bölgesi imar planlarıyla yenileme altına alınmış. Yani hem Roma eserleri altta 1,5-2 metre, 3 metre alttan çıkıyor. Hem de üstünde Osmanlı dönemi eserleri tamamen yok edilmiş diyebiliriz. Son Ankara Anıtı'nın, yani August Tapınağı'nın yok olmamasını Sayın Mansur Yavaş ve Bekir Ödemiş'e borçluyuz. Çünkü oradaki fıskiyeli havuzu kaldırarak ve oradaki önem sorununu çözerek bu konuyu hallettiler.
İzin verirse evet. Hocam bir tespiti sizle paylaşmak istiyorum. Aslında görsel olsa, görüntü olsa çok güzel olurdu. Şimdi August Tapınağı'nın kurtarılmasında Mehmet Hocam'ın emeği çok fazla. Kendisi mütevazi davranıyor ama hakkı teslim etmek gerekir. August Tapınağı hepinizin bildiği gibi Ankara Anıtı Yazıtlar Kraliçesi olarak Dünya Anıtlar Konseyi'nde korunması gereken ilk 100 anıt arasında. Bunun nedeni de İmparatorun tüm yaşamının, icraatlarının, hayatın anlatıldığı Yunanca ve Latince iki yazıtın bir arada olması. Roma'da mezarın oradaki kaybolmuştur. Bir tek elimizde şu anda Ankara'daki var. Ve maalesef oradaki o yapılan havuzun getirmiş olduğu nemle o yazıtın ve duvarlardaki rutubete dayalı deformasyonu, bozulmayı hocam yıl be yıl fotoğrafladı. Onun ısrarlı mücadelesi neticesinde biz koruma kurulunda tekrar rapor hazırladılar sağ olsunlar. Karar aldırarak orayı kuru havuza dönüştürdük ki rutube. Aslında sadece Ugüs Tapınağı değil. O nemden dolayı orada 500 yıllık Hacı Bayram Camii de aynı şekilde temeli etkileniyor. Tabii. Yani aslında bir yanıyla yan baktığınız yana yan yana olmasından dolayı. Onun için o çok önemliydi. Ama doğru mesela tespitiniz, İlber Ortaylı der ki Roma dönemini der, Roma'dan sonra en çok eser bıraktığı yerlerden birisi Ankara'dır der. Gerçekten kaybolanlarla, yitirilenlerle birlikte çok önemli eserleri var. Ki Cumhuriyet'in o yeni modernleşme süreci içinde pek çok eser ortadan kalkmasına rağmen yine de Roma Hamamı gibi, demin hocam söyledi, Julien Sütunu gibi, Ogüs Tapınağı gibi, Roma yolu gibi, evet. Roma Tiyatrosu gibi halen elimizde kalan da çok ciddi eserler var. Tek yer çok önemli. Bir isim de önemli Roma dönemi için, Mahmut Akkok. Hani Mahmut Akkok'u da ben saygıyla anıyorum. 1940'lı yıllarda hocanın yaptığı röleveler bize Roma dönemini birebir bugün yaşatıyor yani. Onun sergisinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açmıştım.
Şimdi uzun uzun konuşmak isteriz elbette ama süremiz ne yazık ki kısıtlı. Bir de Mehmet Hocam'ın bir kitabı var. Güzel Şehir İlkeleri, Kardeş Şehir Roma, Ankara adlı bir kitabınız var. Ondan da söz etmek istiyoruz. Roma İmparatorluğu'nun iki kentini karşılaştırıyorsunuz kitabınızda.
Tabii bu Roma ile Ankara kıyaslaması bu kitapta yer alıyor. Daha önce Güzel Şehir İlkeleri Prag Ankara kitabı yazmıştım. Orada bu Prag'la Ankara, eski Ankara'nın karşılaştırmasını yaptım. Fakat sonrasında bu Roma dönemi eserleri onarılmaya başlandı, işte kurtulmaya başlandı, kale içi ele alındı filan. Dedim ki bunun bir de Roma boyutunu yazmak lazım. Niye kardeşir? Bundan işte 10 yıl kadar önce bir İtalyan Büyükelçisi Carlo Marsi de demiş ki eğer demiş Ankara ile kardeş şehir olacaksa bunun en önemli şehir Roma olmalıdır demiş. Sonra Kültür Bakanı hatta bunu ele alalım, bunu gerçekleştirelim demiş ve benim kitapta bu özellikle işlediğim bir konu, Roma'yı anlattım. Roma'daki meydanları, tarihi dokuları ve Karakalla hamamları ki Ankara'daki hamam da Karakalla hamamıdır. Roma'daki en büyük, Ankara'daki ise ikinci en büyük hamamdır. Ve tabii Ogüs Tapınağı ve yazıtından bahsetti Bekir Başkan. Bu yazıt da dünyada tek, hiçbir yerde yok ve UNESCO Dünya Miras ön listesinde şu anda. Niye ön listesinde? Normal olarak böyle bir anıtın aslında UNESCO Miras listesine girmiş olması lazım. Bütün bunların gerekçeleriyle bu kitapta ele aldım. Ogüs Tapınağı'nın çevresindeki uygulamalar, antik tiyatronun çöplük haline gelmesi, içinde ateş yakılması, tüm bunlar yıllarca üzerinde durduğumuz, söylediğimiz kampanyalar yaptığımız ve akademik ortamlarda sunduğumuz konular. Bunları özetle anlattım. Tabii çok daha şey yazılabilir ama oradaki biliyorsunuz eski doku temizlendi. Bunları kaldırırken bir baktılar ki orada yeni bir kalıntılar bölgesi, yani yeni bir arkeolojik alan çıktı. Onu da belki kendisi anlatır. Roma yolu çıktı açıkçası. İşte bütün o kitapta bunları yazdım. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi de bunu yayınladı.
Gerçekten çok heyecan ediyorum. Verici evet, böyle tabii. Bir şey. Ve tüm bunları içine alan bir çalışma var. Ankara Roma Tiyatrosu Restorasyonu ve Arkeopark Çevre Düzenleme Uygulamaları. Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan Antik Roma Tiyatrosu yenileniyor.
Arkeopark dediğimiz Bent Deresi'nde kalenin batı eteklerinde 2000 yıllık Roma Tiyatrosu ile yanındaki alanı kapsıyor. Roma Tiyatrosu da hocam bilir 1982 yılında Ayakkabıcılar Çarşısı yapılmak isteniyor. Yani tüm ayakkabıcıları bir araya esnafı toplayalım diye. O kazı esnasında çıkıyor Roma Tiyatrosu. İyi ki üzeri örtülü. Örtülü olmasa ben o tiyatronun da kalacağını zannetmiyordum. Aslında 5 ile 7 bin kişilik hakikaten önemli ölçekte bir tiyatro ama şu anda elimizde kalan 1700 kişilik. Yani tiyatronun büyük bir kısmı Hisar Caddesi açılırken ve kent modernleşirken maalesef yok olmuş, yitirmişiz. Kalan kısmının restorasyon çalışmasını tamamladık. Yanında da 17 bin metrekare arkeopark alanımız var. Biz o arkeopark alanını da şey gibi düşündük. Yani dedik ki orası çocuklar için bir arkeoloji eğitim alanı, gezi alanı, bakı terasları, kafeterya, öyle düşündük. Hı hı. Fakat çalışırken bir de baktık ki burası hakikaten gerçek anlamda bir arkeolojik alan. Çünkü geçmişe yönelik yeni bir arkeolojik doku çıktı. Bu sefer Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Bakanlık öncülüğünde bilimsel kazıya başladı. Bilimsel kazıya başlayınca ne oldu? Proje değişti. Hiç önemli değil. Projemizi ona göre değiştirdik. Ama bu arada insanların oraya ilgisi artmaya başladı. Eskiden Ankara'nın en çöküntü bölgesi, hiç kimsenin gitmediği alan. Şimdi Antep dahil üniversitelerin gelip, yine geçen bir üniversitemiz dersi orada yapmak istiyoruz dedi. Üniversitelerin gelip ders yaptığı mimarlık bölümlerinin, arkeoloji bölümünün bir arkeolojik, gerçekten tarihi bir alana dönüştü. Bu şunun için önemli. Yani Ankara nedir diyenlere aslında Ankara budur işte. O yanıtı vermesi açısından ben değerli buluyorum. O çalışmamızda başarıyla tiyatroyu bitirdik zaten. Tiyatroda etkinlikler de olacak. Mesela öyle siz mi? 2000 yıl önce atalarınız Ankara'da nasıl Roma Tiyatrosu'nda kültür, sanat, müzik, yarışmalar, su oyunları izliyorsa, siz de 2000 yıl sonra bir Roma Tiyatrosu'nda oturup yazın mevsime göre Kültür Bakanlığı'nın bir konserini, belediyenin bir etkinliğini veya bir Ankara'daki o vakıfların müzik etkinliklerini orada izleyebileceksiniz.
İşte ne kadar heyecan verici değil mi? Burcu Hanım deyişiyle heyecan verici bir konu. Evet. Ve bu kazılar yapılırken, yani o eski yapılar kazınırken, ben kitabı bitirmiştim. Arkeopark projesinde koyuyordum kitaba, koydum hatta. Sonra bir baktık ki orada alttan yeni kalıntılar. Aman dedim, ben kitaba geliştirmeliyim, bunları da eklemeliyim. Evet, hakikaten oradaki fotoğraflardan sağ olsunlar yardımcı oldular. Onların son halinde Roma yolunu, işte kalıntılar, kupeler, hamam.
Agora çıktı, alışveriş merkezi.
İnanılmaz
çıktı.
Yani, şeyler. Yani çok... Ankara'nın tarihi
o,
değişti.
Mesela eski dericilerin deri işledikleri o pitonlar çıktı, malzeme sakladıkları. Evet. Çok güzel şeyler çıktı.
Şimdi restore etmek de büyük bir mesele aslında. Restorasyonlar olması gerektiği gibi yapılmadığında ne yazık ki hem tarihi dokuya büyük zarar veriyor hem de büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Restorasyon çalışmaları şu anda tamamlandı o zaman değil mi Roma Tiyatrosu?
Tiyatronun tamamlandı, evet. Hı
hı. Peki ne tür bir yöntem izlendi restorasyonda?
Zaten proje tabii ciddi bir bilimsel çalışma sonucunda elde edildi. Niye? Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yaptık bu proje için. Protokol yaptığınız zaman bunun tarafları da oluyor. Kim bu taraflar? Üniversite oluyor doğal, hı hı, olarak. Anadolu Medeniyetleri Müzesi oluyor. İl Kültür Müdürlüğü oluyor. Böylece siz böylesine tarihe tanıklık etmiş 2000 yıllık bir projeyi, salt bir klasik belediye projesi gibi değil, akademisiyle, bakanlığıyla, koruma kuruluyla, tüm bileşenlerin içinde bulunduğu bir konsorsiyumla yapıyorsunuz. Burada hata yapma şeyi de azalıyor zaten. Hiç hatasız tabii ki mümkün değil.
Tamam. Şimdi hatta diyorlar ki efendim basamaklar niye böyle bembeyaz? Niye
işte, dur, benim de aklıma takıldı aslında. Soracaktım
ama bakın
size.
O ben kitapta yazdığım için ve çok da araştırdığım için bu taş seçimi bile, hı-hı, birkaç alternatif getirilerek koruma kurulu tarafından seçilmiştir oradaki. Yani bir tek basamak elimizde vardı bildiğim kadarıyla. O basamağa bağlı olarak diğer basamaklar reconstruction, yani yeniden inşa yapıldı. Bu taşların seçimi, işte sahnenin restorasyonu tamamen kurul denetiminde ve Musa Kadıoğlu'nun
bilimsel nezaretinde
olmuştur. Bunu da söyleyelim ki, çünkü ben görüyorum Ankara'da işte yazıyorlar, bana da soruyorlar, hocam şöyle mi oldu, işte niye burası böyle bembeyaz falan. Kirlenecek diyorum. 2000 yıl geçsin, durun bakalım.
Peki. Ankara Miras Şantiye Gezileri kapsamında Ankaralılara Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi çalışma şantiyelerinin kapılarını açtınız. İlki 28 Nisan'daydı, ikincisi de bugün gerçekleşecek. Bunu da duyurmak istedik. Yerel yönetimler ve halkın iç içe olmasını, yapılan çalışmalara halkın bir şekilde dahil olmasını çok önemli buluyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Miras Şantiye Gezileri düzenlemesinin amacı nedir efendim?
Ankara'da var olan bu değerlerin 6 milyon hemşehrilerimiz tarafından bilinip sahiplenilmesi. Bilmese sahip çıkmaz ki. Şimdi tanıdıkça insanlar şaşırıyorlar da, ya yıllarca Ankara'da yaşamış. Yani emin olun milletvekillerimiz var beni ziyarete gelen. Roma Hamamı dediğim zaman nerede diye soruyor. Halbuki havaalanına giderken her gün önünden geçiyor. Haftada 2-3 kez belki. Bunu ben eksiklik olarak veya kınama için söylemiyorum. Demek ki burada bizim yetersiz kaldığımız bir nokta var. İşte bu miras şantiyeleri Ankara'daki bu eksikliği gidermeye amaç. Yani bilecek ki, tanıyacak ki kentine sahip çıksın. bir aidiyet duygusu olursun. Ve enteresan, mesela biz gruplar halinde alıyoruz bunu. Çok kişi alma şansımız yok her geziye. Çünkü teknik açıdan bu sefer anlatımda sıkıntı, sunumda sıkıntı oluyor. Siz de bilirsiniz. Şimdi ev kadını da var, profesör de var müracaat edenler içinde. Çok heterojen bir kitle, zümre. Ama çok mutlu oluyorlar. Biz de memnun oluyoruz, heyecanla. Bu devam ediyor yalnız. Ayrıca onun yanı sıra Çekil Vakfı'yla, Tohumluk Vakfı'yla, bizim değerli Faruk Soydemir Hoca var. Pınar Ayhan Tohumluk Vakfı. Onlarla birlikte sürdürdüğümüz Ankara'nın Kültür Miras Elçileri programı var. Bu da 9-10 yaşında çocukları alıyoruz. Ankara'daki var olan bu tarihi dokuyu gezdiriyoruz. Ondan sonra müzelerden birisinde onlara deneyimleme yaptırıyoruz. Sonuçta ikinci günün sonunda da onlara Sayın Mansur Yavaş imzalı Ankara'nın Kültür Miras Elçisi sertifikası veriyoruz. Şimdi 9 yaşında Pursaklar'dan gelmiş çocuk. Yani belki Kızılay bile doğru düz gezmemiş. Julien sütünü diyor. Şimdi eve gidince babasına Roma hamamını anlatıyor. Bu tabii çok mutluluk verici bir
çok
şey.
Güzel.
Bu yaşlarda başlatmak lazım.
Anıtlarla ilgili yapılan restorasyon çalışmalarından da söz edelim. Çok sayıda anıt var aslında Ankara'da. Ama özellikle 4 tanesinin üzerinde duruyorsunuz Sayın Ödemir. Hangileridir bunlar ve neden önemlidir?
Yani estağfurullah hocamın alanına girmeyeyim ama bu anıtlar kentle özdeşleşmiş olan yapılar. Cumhuriyet'in ilk döneminde yeni bir ulus yaratmanın belki de sembolik yapıları diyebiliriz bunlara. İlki 1927 Ulus Meydanı'nda hepimizin bildiği, Türkiye'deki her ailenin hemen hemen evinde bir hatıra resminin bulunduğu Ulus'taki Atatürk anıtı, Zafer anıtıdır. 1927'de Avusturyalı Kriper'in yaptığı bir eser. Bir diğeri yine onunla eş zamanlı yapılmış olan Zafer Çarşısı'nın önünde eski Danıştay'ın oradaki Zafer anıtı. O da 1927 İtalyan Pietro Canotti'nin bir eseri. Diğeri 1935 yılında Ozmaister'in tasarımını yapıp Hanağa başlayıp ölümü üzerine torağın tamamlamış olduğu Güven anıtıdır. Bir diğeri de 1978'de Nusret Sunam'ın yapmış olduğu Hitit anıtıdır. Bunlar tabii kentle özdeşleşmiş yapılar. Fakat uzun yıllar bakım yapılmamış. Özellikle Kızılay biraz da hani sivil eylemlerin fiziksel mekanı olduğu için bayağı tahribata uğramış. Şimdi siz geçerken araçla farkında olmuyorsunuz ama çok ciddi tahribat vardı. Mesela Hitit anıtı, güneş kursu da diyebiliriz ona. Hitit anıtının neredeyse o bir kolu kopmak üzereydi. Siz görmüyorsunuz onu geçerken. Kopmak üzereydi. Diğerleri de öyle. Müthiş erozyon vardı, kohezyon vardı. Onlara ilişkin bilimsel konservasyon ve restorasyon raporlarını hazırladık. Yani hep söylüyorum, bu sıradan bir boya badana işi değildi. O raporları da burada saygıyla anıyorum. Eski Eserler Müzeler Genel Müdürü Günal Gökçe, Latif Hoca konservasyonun eski müdürü bakanlığın. Onlar hazırladılar. O raporlar koruma kurulunca onaylandı. Zira bu anıtların hepsi de tescilli anıtlar. Onaylandı. Onaylandıktan sonra da biz bunların üniversitelerle bilimsel restorasyonunu yaptık. Şimdi geçerken belki görmüşsünüzdür. O hep kapalıdır onlar. 3-4 ay, 5 ay kapalı. Üniversiteden hocalar, asistanlar, öğrenciler içinde böyle nakış işler, dantel işler gibi hepsi orada ince ince sanatlarını icra ettiler. Ve 4 anıtı da yeniden Ankara'da eski o ilk yapılıştaki şeyine kavuşturdu.
Evet, 4'ü de yenilendi.
Yenilendi, evet.
Başka anıtlar da yenilenecek mi ilerleyen zamanlarda?
Tabii
böyle projeler
yani,
var mıdır?
Var mesela Ankara'da hakikaten çok şeyi de yeniledik, onu unuttum. Metin Yurdanur'u burada saygıyla anıyoruz. Abdi İpekçi'deki elleri de. Metin Yurdanur 79'da kendi yapmıştı eller anıtını. Aynı anıtını da yine Metin Yurdanur, o da hiç ücret talep etmeksizin yaptı. Onu yine Metin Yurdanur'un Çankaya Belediyesi'nin projesini kuruldan geçirdik. Çankaya Belediyesi onun restorasyonunu üstlenmişti. Balerin havuzu şeyi vardır, fiskiyeli, tam o Kuğulu Park'ın orada. Onlar yenilendi.
İşte süperlerini de süperleri, getirdiniz değil mi efendim?
Evet, süperleri, gezen süperleri. Yani önce Hacettepe'den, şimdi onun çok yolculuğu güzel. Hacettepe'den yola çıkmıştır. Sonra Tandoğan, sonra tekrar Gezgini, Kızılay, Hacettepe, Gençlik Parkı, Tandoğan, şimdi şeyde,
Cermodern
orada şu anda Allah'tan ufak hasarlarla yerinde duruyor. Şimdi geçen yine bizim akademi kurulundan Nuray Hoca'ya söylemiştim. Öğrenciler dedim, Tandoğan'daki metro girişiyle orada bir cezve mi fincan mı bir şey var orada, sahte bir şey. Bunları dedim yeniden revize ettirelim de orayı küçültüp süperlerini tekrar oraya koyarak Tandoğan Meydanı'nı kentle simgeleştirelim. Onu da bu vesileyle bitirmem.
Orada metro girişinin böyle bir bina gibi olması
hiç gerek yok.
Basit bir merdiven, yürüyen merdiven. Yani. Bir çıkış, bir iniş yeterli.
Anapartalar Çarşısı'ndan da bahsetmeden geçmeyelim Sayın Tuncer. Zamanımız da az kaldı ama Anapartalar Çarşısı çok önemli. Kentsel hafızada yer alıyor. Başkent tarihinin önemli miraslarından biri, bir kültürel varlık, Ulus Anapartalar Çarşısı. Ankara'da yürüyen merdivenin yer aldığı ilk yapı ve yeni bir malzeme olarak da alüminyum doğramanın kullanıldığı ilk yapılardan biri ve eşsiz seramikleriyle bir müze niteliğinde aynı zamanda. Seniye Fenmen, ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral, Nuri İyem, bu çarşıda eserleri bulunan çok değerli sanatçılarımızdan birkaçı.
Şimdi yenileme çalışmasına gelmeden ben bu anafartaları niye yıkıyoruz ve niye bunu engellemek için bunca yıl mücadele ettik onu söylemek istiyorum. Çünkü bütün bu Cumhuriyet'in 1960'lardaki modern mimarlık eserleri biliyorsunuz oraya bir taştan kapalı çarşısı yapılmak üzere yıkım kararı alındı. Ve hatta orası emekli sandığının mülkiyetindeyken bütün o mülkiyetler belediyeye devredildi dükkan dükkan. Ve yıllarca biz burada bu Anapartalar Çarşısı ve yıkılan arkasındaki bina ile birlikte ön taraftaki Gençlik Spor Bakanlığı binası, yanındaki çarşılar hepsi komple yıkılıp Cumhuriyet'in 1960'lardaki modern mimarlık eserlerinin ve Anapartalar Çarşısı'nın bu saydığınız özelliklerinin yok olmaması için çok uğraştık. 2000'lerin başından itibaren hatta 2005'te bir ulus paneli düzenlendi ve o dönemde Mimarlar Odası ve 17 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek her hafta sonu orada yürüyüşler yapıldı. Ulus yıkılmasın, ulusu kurtaralım ve hatta oradaki bütün modern çarşı yangınından sonra özellikle bizim iş yerlerimiz ne olacak? Biz buradan gidersek ulus kalmaz. Ulusu biz canlandırıyoruz ve hakikaten de ulus biliyorsunuz orta alt gelir grubunun belirli bir düzeyinde insanlara hitap ediyordu. Orayı yıktığınız zaman ve oraya bir AVM tarzı bir bina yaptığınız zaman oranın yaşam tarzı değişecekti. Bütün kimliği değişecekti. İşte ben de birkaçında bir kişilik yaptım. Bunların hepsini hemen hemen durdurduk. Ulus planları, iki tane korumama planı yapıldı 2007-2012. Yani ben bunları korumama planı diyorum. Hakikaten gerçekten olmaması gereken kararlar ve yanlış uygulamalar vardı. Anapartalar Çarşısı son durumunda Bekir Başkan'a bırakıyorum. Çünkü kendileri orada çok önemli uygulamalar yapıyorlar.
Aslında hocam çarşının önemini vurguladı. Hakikaten özel bir proje. Hatta yani ilginç, Türkiye'de yarışma, özellikle mimari yarışmalarda örnek olacak bir şey, ilk üçe giren üç eserin harmanlanmasıyla karar verilmiş. Yani üçünden de esintiler var. İç tasarımında çarşının kendisi yarışma, içindeki iç mimaride yarışmayla elde edilmiş. Onun için sizin dediğiniz gibi çok değerli sanatçıların da. O tabii kamusal sanatın da önemli bir özelliği. Yani bu Cumhuriyet'in aydınlanmasıyla sürecinin sanatla halk buluşmasını çok özel bir örneği. Hocamın belirttiği gibi ben de Samanpazarı'nda büyüdüm. Mesela orta ve dar gelirli ailelerin kentte sanata erişimi çok kolay değil. Siz orada o değerli sanatçıların eserleriyle birlikte o toplumun alışveriş esnasında bilinç altında da bir sanatsal kültürel açılımının oluşmasını sağlıyorsunuz ki çok önemli. Onların hepsi yıkılacakmış. Yerine bir garip işte eski Taşhan vesaire gibi bir AVM. Allah'tan mücadeleyle burada saygıyla anıyoruz. Şimdi biz onu da kuruldan geçirdik. Aslına uygun o dış cephedeki sizin söylediğiniz dönemin özgün cephe yapısı, kübik mimarisi. O malzemelerin hepsini yurt dışından getirdik. Fabrikalarda işledik. Şimdi geçerken görüyorsunuz artık soyulmaya başladı. Çadır, büyük çadır. Yavaş yavaş cepheler, yeni cepheler çıkıyor ama özgün haliyle. İçindeki yılların tesisatı, hem ısıtma hem elektrik, mekanik hepsi yenilendi ki 60 yıldır el değmemiş bir çarşı. Ya o seramiklerin hepsi korundu. Onların bilgilendirme tabelaları şimdi hazırlanıyor. Buradan Özgür Cerencan hanımefendiyi de saygıyla anıyorum. Çünkü o seramiklere ilişkin olarak çok önemli gayretleri ve katkıları oldu. Şu anda Rahmi Koç Müzesi'nin müdüresi kendisi. Onu restore ediyoruz. Ulus tarihi tescilli ulus işanı o restore edildi. Hatta bir protokol imzaladık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Barolar Birliği arasında. O ulus işanının üstündeki bir katı da yeni mezun olan stajyer avukatlara veriyoruz. Ücretsiz. Tüm teknik donanım ve şey de onlar için orada açılıyor. Böylece avukatlar eskiden hep ulustaydı benim gençliğimde, çocukluğumda. Şimdi yine ulustan avukatlar yetişecekler. Orası öyle. Yanındaki Gençlik Spor Genel Müdürlüğü binasında istedik ki 5 yıldız otel yapalım. Çünkü burası sonuçta kültür turizmin önemli bir havzası olacak. Fakat bakanlık fonksiyon değişikliğine izin vermedi yasa gereği. Biz de boş kalmasın diye orayı restore ediyoruz. EGO Genel Müdürlüğümüzün 600-700 memurunu oraya getireceğiz. Hem de böylece Ulus'taki kamu yapıları hızla oradan çekildiği için Ulus boşalmıştı biliyorsunuz. Merkez Bankası, Valilik, Maliye Bakanlığı hepsi gidince hem beyaz yakalı dediğimiz eğitimli kesim gitti, hem de onların harcama kabiliyeti yüksek olduğu için ekonomik hayat çöktü. Sosyal, kültürel, ekonomik olarak çöktü. Şimdi yeniden getirerek oradaki sosyal, ekonomik, kültürel hayatında değişmesine katkı yapsın istiyoruz.
Çok katmanlı başkentimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliğinin ortaya çıkarılması açısından çok değerli çalışmaları konuştuk bugün. Tarihi binlerce yıl geriye giden başkentimizin tanıklıkları bu sayede unutulmayacak, gelecek nesillere ulaşacak. Ankara Ankara'nın bugünkü konukları Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Tuncer'di. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için ağzınıza sağlık.
Size de bu konuyu dile getirdiğiniz için ayrıca
biz
çok teşekkür
ediyoruz. Buraya kadar geldiniz.
Ben de teşekkür ediyorum. Belki son birkaç cümle olarak da şunu paylaşmak isterim müsaadenizle. Ankara tarihinde birkaç kez daha başkentlik yapmıştır biliyorsunuz. Ama son kale artık, son başkentimiz inşallah Cumhuriyetimizin ilelebet başkenti olarak kalacak. İstiyoruz ki biz de Ankara'yı başkente yarışır şekilde tarihiyle, geçmişiyle nitelikli bir kent haline dönüştürelim. Mansur Yavaş Bey her şeyden tasarruf edelim ama tarihi dokunun korunmasından tasarruf etmeyelim diyor. Çünkü kendisi de Beypazarı modeliyle bunun bir yöre için ne kadar önemli olduğunu kalkınmada özellikle yaşamış bir insan, yaşatmış bir insan. Başkan Bey'in, Mansur Bey'in geçmişte yaptığı hizmetleriyle Beypazarı UNESCO'nun da 2020 yılında geçici listesine girdi. Biz de Ankara'yı tarihiyle, kültürüyle Ankaralılara yaraşır bir kent yapmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Teşekkür ederim.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Serpil Korkmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek esenlikler diliyoruz. Ankara, Ankara.